Dördüncü bölüm. Kış bastırmıştı. Sert ve nemli bir kış. Kar yok gibi bir şey. Sisli, karanlık, çok uzun bir gece. Bütün hafta şöyle güzel bir rüzgar bile esmedi. Sokaklarda hava gazı hemen bütün gün yanıyor, insanlar sisten yine de birbirlerine çarpıyorlardı. Bütün sesler, kilise çanlarının yankısı, fayton beygirlerinin çıngırakları, insan ve nal sesleri, hepsi iç içe bu koyu havada boğuk ve gömülü duyuluyordu. Hafta haftayı takip ediyor, hava hiç değişmiyordu. Ben hep Waterland'da kalıyor, yoksulluğuma rağmen barınmak imkanı bulduğum bu yolcu pansiyonuna gittikçe daha çok bağlanıyordum. Param çoktan bitmişti. Ama buna hakkım varmış, burası benim kendi evimmiş gibi hala orada kalıyorum. Otelci kadın henüz bir şey dememişti, fakat borcumu ödeyemeyişim beni üzüyordu. Böylece 3 hafta geçti. Birkaç günden beri tekrar yazmaya başlamıştım. Ama ortaya memnun kalabileceğim bir yazı çıkaramıyordum bir türlü. Her zamankinden fazla uğraştığım, gece gündüz çabaladığım halde şansım el vermiyor, neye başlasam fayda etmiyor, bahtım beni boşlamış bulunuyordu. Üst katta yabancılara verilen en iyi odada oturuyor, yazmaya orada çalışıyordum. Paramın olduğu, ödeyebileceğimi gösterdiğim o ilk akşamdan beri burada hiç rahatsız edilmiyordum. Bütün bu zaman zarfında er geç bir makale yazıp kiramı, başka borçlarımı ödeyebileceğim ümidiyle yaşıyor, bu yüzden şevkle çalışıyordum. Hele başladığım yazılardan biri vardı ki çok şeyler umuyordum ondan. Bir kitap evinde çıkan bir yangın üzerine bir alegori, manası derin bir düşünceydi bu. Olanca gayretimle işleyip, verdiği paraya karşılık olarak komutana götürmek istiyordum. Bu defa cidden bir kabiliyete yardım ettiğini görmeliydi komutan. Onun bugünü göreceğinden hiç şüphe etmiyordum. İş ilhamın gelmesine bakıyordu. Hem ilhamın birazdan gelmeyeceği ne malum. Bir mani yoktu ki. Otelci kadın bana her gün biraz yiyecek, sabah akşam birkaç dilim tereyağlı ekmek veriyor, sinirliliğim de hemen hemen geçmiş bulunuyordu. Yazarken ellenme paçavralar sarmaya lüzum kalmamıştı artık. Üst kattaki pencerelerimden başım dönmeksizin aşağıya sokağa bakabiliyordum. Her bakımdan çok daha iyiydim şimdi. Bu durumda alegorik yazımı hala tamamlayamayışım bayağı tuhafıma gidiyordu. Anlamıyordum nasıl oluyordu bu iş. Nihayet günün birinde anlayabildim ne kadar zayıf düşmüş olduğumu, beynimin ne kadar gevşek, miskin çalıştığını. O gün otelci kadın elinde bir hesap pusulası yukarıya odama gelmişti. Hesabı kontrol etmemi rica etti. ''Bu hesapta bir yanlışlık var.'' dedi. ''Benim defterdekini tutmuyor ama hatayı ben bir türlü bulup çıkaramadım. Hesabı gözden geçirmeye oturdum. Kadın da karşımda oturuyor, bana bakıyordu. Bu 20 kalem dökümü önce yukarıdan aşağı sonra aşağıdan yukarıya topladım. Yekün aynı çıktı. Kadına baktım. Hemen önümde oturuyor, vereceğim cevabı bekliyordu. Aynı anda kadının gebe olduğunu fark ettim. Dikkatimden kaçmadı bu. Alıcı gözüyle de bakmamıştım hani. Yekün doğru dedim. Hayır, her sıraya ayrı ayrı bakınız cevabını verdi. Bu kadar tutmaz, eminim. Sırayla her satırı kontrole başladım. 2 ekmek 25, 1 lamba camı 18, sabun 20, tereyağı 32. Bu dökümleri incelemek için öyle fazla zekaya lüzum yoktu. Ufak bir bakkal hesabıydı bu. Karışık falan değildi hiç. Ve ben canla başla hatayı bulmaya çabalıyor ama bulamıyordum. Birkaç dakika bu rakamlarla boğuştuktan sonra ne yazık ki beynimde her şeyin birbirine karışmaya başladığını hissettim. Artık alacakla vereceği ayırt edemez oldum. Karman çorman ettim hepsini. Derken ansızın satırların birinde durdum. 3,5-16 mark peynir. Derken ansızın satırların birinde durdum. 3,5-16 mark peynir 16. Kafam birdenbire durdu. Gözlerimi aptal aptal peynire diktim. Baka kaldım. Öyle berbat bir yazı ki dedim ümitsiz. Ya Rabbi sen bilirsin. Burada 5/16 peynir yazılı. Hiç olacak şey mi bu? Siz de bir kere görün hele. Kadın, yok o öyle yazılır diye cevap verdi. Baharatlı peynir o. Hayır, bir yanlış yok orada. 5/16 yani 5 lot yani evet anlıyorum diye sözünü kestim. Ama aslında artık hiçbir şey anlamıyordum. Hesabı yeni baştan tamamlamaya çalıştım. Birkaç ay önce olsaydı 1-2 dakika içinde hemen çözerdim bu bilmeceyi. Ter döküyor, olanca gücümle bu esrarengiz rakamı inceliyor, İşin sırrını anlatmak istiyormuşçasına düşünceli düşünceli gözlerimi kırpıştırıyordum. Ama vazgeçmek zorunda kaldım. Bu 5 onsluk peynir canıma okumuştu. Alnımın gerisinde bir şey çatlamış gibiydi adeta. Yine de hesap etmekle meşgulmüşüm hissini vermek için dudaklarımı kıpırdatıyor, arada sırada sayılardan birini yüksek sesle söylüyordum. Satırlardan aşağı teker teker yuvarlandığım halde bu benim, yavaş yavaş ilerleyerek sonuca yaklaştığım zannımı uyandırıyordu. Kadın oturuyor, bekliyordu. Nihayet, ''Eh'' dedim, ''baştan sona bir bir gözden geçirdim hesabı. Bence hiç hata yok.'' ''Yok mu?'' cevabını verdi kadın. ''Sahiden yok mu?'' Fakat bana inanmadığını pekala görüyordum. Birdenbire sözlerime, bana karşı bir küçümseme edası, evvelce ondan hiç duymadığım bir kayıtsızlık ifadesi karışmıştı. Benim belki de kesirle hesap yapmaya alışık olmadığımı söyledi. Hesabı iyice kontrol ettirmek için bu işlerden anlayan birini bulacağını bildirdi. Bunları hiç de utandırıcı bir tarzda söylemedi. Hayır, düşünceli ve ciddi söyledi. Kapıya yanaştı, gidiyordu. Yüzüme bakmaksızın şunu da ilave etti. ''Sizi meşgul ettim. Kusura bakmayın.'' Kapıdan çıktı. Az sonra kapı yine açıldı. Kadın tekrar içeri girdi. Anlaşılan ancak koridora kadar gitmiş, oradan geri dönmüştü. ''Sahi'' dedi. ''Darılmayınız ama. Siz buraya geleli dün 3 hafta oldu. Demin onu düşündüm. Kalabalık bir aile geçindirmek kolay değil. Ne çare, ben burada kimseyi veresiye oturtamam.'' Sözünü kestim. ''Size evvelce de söylediğim gibi bir makale hazırlıyorum.'' dedim. ''Biter bitmez paranızı alacaksınız. Müsterih olun.'' ''Öyle ama bu makale bir türlü bitmeyecek mi?'' ''Ne münasebet. Ola ki bugün yahut belki bu gece ilham gelir, yazarım. Bu gece gelmesi pek hala mümkün. O takdirde yazım en geç çeyrek saatte hazırdır. Görüyorsunuz ya, başkalarının işine benzemez benim işim. Ben oturup da bir günde şu kadar iş çıkaramam.'' Anımı beklemeye mecburum. İlhamın ne zaman geleceğini, şu gün şu saatte diye kimseler söyleyemez. Belli olmaz saati. Kadın gitti. Ama güveni, hiç şüphe yok, fena sarsılmıştı. Tek başıma kalır kalmaz yerimden fırladım. Kahrımdan saçlarımı yoldum. Hayır, benim için artık cidden hiçbir kurtuluş ümidi yoktu. Hiçbir kurtuluş ümidi. Beynim iflas etmişti. Artık bir küçük peynir parçasının tutarını bile hesaplayamadığıma göre bütün bütün bunamış mıydım ben? Fakat kendime böyle sorular sorabildiğime bakılırsa, aklımı kaybetmiş olabilir miydim? Hatta hesapla didişirken kadının gebe olduğunu, gün gibi aşikar fark etmemiş miydim? Bunu bilmeme sebep yoktu. Bunu bana kimse söylememiş, aklıma kendiliğinden gelmişti. Ben bunu kendi gözlerimle görmüş, ümitsizlik içinde kıvranırken, 5/16'yı hesaplarken hemen anlamıştım. Bunu nasıl izah edebilirdim kendime? Pencere kenarına gittim. Dışarı baktım. Pencere Vogmat Caddesi'ne bakıyordu. Kaldırımda birkaç çocuk oynuyordu. Fakir, kılıksız birkaç çocuk. Birbirlerine boş bir şişeyi atıyor, bağırışıyorlardı. Ağır ağır bir yük arabası geçiyordu. Göç zamanı dışında ev değiştiren sürgün bir ailenin eşyaları herhalde. Bunu hemen o anda düşündüm. Arabada yatak takımları, mobilyalar vardı. Güve yeni yataklar, komodinler, kırmızı boyalı 3 ayaklı iskemleler, paspaslar, eski demirler ve tenekeler vardı. Bir küçük kız, daha yavru, sümüklü burnuyla pek de çirkin bir şey, yükün tepesinde oturuyor, düşmemek için morarmış zavallı elleriyle sıkı sıkı tutunuyordu. Çocukları yatırdıkları iğrenç, ıslak bir bez parçasına oturmuş, aşağıya boş şişeyi birbirlerine atan çocuklara bakıyordu. Bütün bunları gördüm. Olup bitenleri anlamakta zorluk çekmiyordum. Ben pencere kenarında durmuş bunları seyrederken, otelci kadının hizmetçisinin de odama bitişik mutfakta şarkı söylediğini duyuyor, bu bildiğim bir melodi olduğu için bir yanlış yapacak mı diye de dikkatle dinliyordum. Kendi kendime, aptal bir insan bütün bunları inceleyemez, dedim. Herkes kadar benim de aklım vardı çok şükür. Birden aşağıda, sokaktaki olanlardan ikisinin kavgaya tutuştuklarını gördüm. Bu küçüklerin birini tanıyordum, otelci kadının oğlu. Birbirlerine ne söylediklerini işitmek için penceremi açtım. Derhal bir sürü çocuk pencerenin altına birikti. Hepsi de ümitle yukarıya bakıyorlardı. Ne bekliyorlardı? Aşağıya kendilerine bir şey atmam mı? Kurumuş çiçekler, bir kemik parçası, sigara izmaritleri, ağızlarına takabilecekleri yahut onları eğlendirebilecek herhangi bir şey mi? Çocuklar yüzleri soğuktan morarmış, boyuna pencereme, yukarıya bakıyor, İki düşman da bu arada hala çekişiyorlardı. Bu çocuk ağızlarından büyük, ıslak canavarlar gibi koca koca kelimeler taşıyor, belki de limanda öğrendikleri korkunç hakaretler, tayfa küfürleri boşalıyordu. Kavgaya öyle dalmışlardı ki, ne olduğunu anlamak üzere otelci kadının sokağa fırladığını bile görmediler. ''Boğazıma sarıldı.'' diye izah etti kadının oğlu. Soluğum kesildi birdenbire. Sonra yüzüme karşı haince sırıtan küçük hasmına dönerek kudurmuş gibi haykırdı. ''Defol git, Babil öküzü sende. Boğazını sıkmayı gösteririm ben sana. Bitli orospu çocuğu. Vallahi gelirsem senin ve anası daracık sokağı karnıyla dolduran bu gebe kadın, kolundan kavrayıp götürmek istediği bu 10 yaşındaki oğlana cevap verdi. ''Şşt, kes sesini. Küfrediyorsun ha? Yıllarca kerhanede kalmış gibi boğazın ne senin? Gir içeri.'' ''Girmeyeceğim işte. Gir diyorum.'' ''Hayır, girmem.'' Yukarıda pencere önünde duruyor, annedeki öfkenin arttığını görüyordum. Bu iğrenç sahne sinirlerimi fena halde bozmuştu. Tahammül edemedim, aşağıya oğlana seslendim. Biraz yukarıya yanıma gelmesini söyledim. Sırf onları rahatsız edip bu sahneye son vermek için iki kere seslendim. İkincisinde var kuvvetimle bağırdım adeta. Kadın şaşırmış arkasına döndü. Yukarıya bana baktı. O anda kendini topladı. Hışımla baktı bana. Hakim bir bakışla baktı. Sonra azarlayan bir hatırlayışla oğluna döndü. Benim duyabilmem için sesini yükselterek şunları söyledi. ''Tüh! Utan, utan! Millet bize bakıyor. Rezil sen de!'' İşte böyle. Dikkat ettiğim hiçbir şeyi kaçırmıyordum. En ufak ayrıntıyı bile. Zihnim alabildiğine uyanıktı. En küçük şeyi hassasiyetle benimsiyor, hepsini oluş sırasına göre aklımdan bir bir geçiriyordum. Aklımda bir bozukluk olamazdı şu halde. Hem artık ne diye olsundu. ''Dinle bak, biliyor musun nedir?'' dedim birdenbire. ''Sağda solda çok dalaştın, hep aklına taktın kancayı. Bunu kendine dert edindin. Artık faydos bu salaklıklara. Her şeyi böyle inceden inceye tetkik etmek, senin kavradığın gibi kavramak hiç delilik alameti olur mu? Bu haline gülesim geliyor benim, emin ol. Gülünmeyecek şey de değil hani. Aslında herkesin başına gelebilir bu. En basit bir meseleye saplanıp kalabilir insan. Mühim değil, sadece tesadüf. Dedim ya, gülmeli senin bu haline. Gelelim şu bakkal hesabına. O 8/16 fukara peynirine gelince, bu peynire bu ismi takmalı bence. Ama ne karanfilli, karabiberli peynir. O peynire gelince en zeki insan bile onun karşısında aptaldır. Sadece kokusu bile insanı çileden çıkarmaya kafi. Böylece bu baharlı peynirin ileri tutar yerini bırakmadı. Bana yenebilecek bir şey verin kuzum. 5/16 tereyağı verin, daha iyi. Bakın o zaman iş değişir. Yaptığım nüktelere sinirli sinirli güldüm. Çok hoş buldum bunları. Hayır, hiçbir şeyim yoktu. Aklımda hiçbir bozukluk yoktu. Kendi kendime konuşarak odada gezindikçe neşem de artıyor, kahkahayla gülüyor, kendimi müthiş keyifli hissediyordum. Böyleydi, nitekim kafamı çalışabilir hale getirmek için sırf bu kısa neşeye, tasalardan uzak herhangi bir şevk anına muhtaçtım adeta. Masaya oturdum, alegori üzerinde çalışmaya koyuldum. İyi gidiyordu, nice zamandır bu ilk defa. Çabuk ilerlemiyordu ama yazabildiğim az bir şey gözüme pek mükemmel göründü. Yorulmadan bir saat çalışmıştım da. Derken bir kitap evindeki bir yangını anlatan bu alegorinin çok önemli bir noktasına gelip takıldım. Bu noktaya öyle büyük bir değer veriyordum ki, o ana kadar yazdıklarımın hepsi bunun yanında hiç kalıyorlardı. Yananların kitaplar değil de beyinler, insan beyinleri olduğu düşüncesine çok derin bir mana vererek şekillendirmeye çalışıyor, bu yanan beyinlerle tıpkı bir Bartolomeus gecesi oluşturmak istiyordum. Birden kapım hızla açıldı. İçeriye rüzgar gibi otelci kadın girdi. Eşikte bile durmadı. Odanın ortasına kadar geldi. Hafif, kısık bir feryat kopardım. Bir yumruk yemiştim sanki. ''He, bir şey mi dediniz?'' diye sordu. ''Bir yolcu geldi, bu odayı ona vermek zorundayız. Siz bu gece aşağıda bizim yanımızda yatarsınız. Heh, size orada da bir yatak veririz.'' Kadın cevabımı falan beklemeden düpedüz masadaki kağıtları toplamaya, karma karışık etmeye başladı. Neşem bir anda uçup gitmişti. Kızdım, üzüldüm. Hemen ayağa kalktım. Masanın üstünü toplamasına seyirci kaldım. Hiç sesimi çıkarmadım. Tek söz söylemedim. Kadın bütün kağıtlarımı elime tutuşturdu. Başkaca bir şey yapamazdım. Odadan çıktım. İşte bu canım dakikanın da canına okunmuştu. Daha merdivenlerde yeni yolcuyla karşılaştım. Ellerinin üstünde iri, mor çapa düğmeleri olan genç bir adam. Omzunda bir gemici bavulu bir hamal peşinden geliyordu. Gelen yabancı bir gemiciydi. Şüphesiz, yani bir gece kalıp gidecek geçici bir yolcu. Benim odamda daha çok kalmazdı bu adam. Ben belki de hemen yarın, adam yarın giderse tekrar mutlu dakikalarımdan birine kavuşabilirdim. Ben daha 5 dakikalık bir ilham bekliyordum. Bu ilham geldi mi yangın yazısı tamamlanacaktı. Kadere boyun eğmem gerekiyordu şu halde. Ailenin oturdukları yere ben daha hiç ayak basmamıştım. Bu biricik odada kadın, kocası, kadının babası ve 4 çocuk barınıyor, gece gündüz hep bir arada yaşıyorlardı. Hizmetçi kız mutfakta kalıyor, orada yatıp kalkıyordu. İstemeye istemeye yaklaştım, kapıyı vurdum. Cevap veren olmadı ama içeride konuşulduğunu duyuyordum. Ben içeri girince kadının kocası hiç sesini çıkarmadı. Selamıma karşılık bile vermedi. Kendini zerrece ilgilendirmezmişim gibilerden kayıtsızca baktı şöyle, o kadar. Bir adamla iskambil oynuyordu. Ben bu adamı aşağıda limanda görmüştüm. Pencere camı dedikleri hamal. Bir emzik çocuğu yatakta kendi kendine bir şeyler söylüyordu. İhtiyar adam, kadının babası bir sedir yatakta büzülmüş oturuyor, göğsü yahut karnı ağrıyormuş gibi başını öne doğru eğiyordu. Saçları bembeyazdı. O iki büklüm haliyle sinmiş de kulaklarını dikmiş duruyordu. ''Maalesef bu gece için burada barınmama müsaadenizi rica edeceğim.'' dedim adama. ''Bunu karın mı söyledi?'' diye sordu. ''Evet, odamı başkasına verdi.'' Adam sözümü cevapsız bırakıp yine iskambillerine daldı. Bu adam her Allah'ın günü kimi bulursa onunla iskambil oynar, bir şeyine de değil, sırf vakit öldürmek, bir şey yapmış olmak için oynardı. Başka hiç iş görmez, tembel bacaklarının müsaadesi nispetinde yerinden kımıldar, diğer yandan karısı merdivenleri paldır küldür inip çıkar, her tarafa yetişir, oteline yolcu toplayabilmek için çırpınırdı. Liman işleriyle, hamallarla anlaşmıştı. Getirdikleri her müşteri için onlara komisyon verir, ara sıra bu liman işçilerinin otelinde gecelemelerine de müsaade ederdi. Yeni yolcuyu alıp getiren de bu pencere camıydı şimdi. Çocuklardan ikisi içeri girdi. Sıska, çilli, sokak kızı suratlı 2 küçük kız, üstleri başları perişandı pek. Az sonra otelci kadın da geldi. Ona gece nerede yatacağımı sordum. Uzatmadan hep beraber bizimle burada yatarsınız cevabını verdi. Yahut dışarıdaki sofada sedirdi. Nerede isterseniz. Kadın bana bu cevabı verirken odada geziniyor, çeşitli şeylerle meşgul oluyor, onu bunu düzeltiyor, yüzüme bakmıyordu. Verdiği cevap karşısında sindim. Kapı yanında durdum. Büzüldüm. Hatta odamı bir geceliğine başkasına bırakmak benim için bir zevkmiş gibi davrandım. Kadını kızdırmamak, olur ya, büsbütün kapı dışarı edilmemek için memnun bir tavır takındım mahsus. Dedim ki, öyle ya, bir kolayı bulunur elbet. Ve sustum. Kadın hala odada dönüp duruyordu. Hem size şunu da söyleyeyim, veresiye yatak yemek verecek kadar zengin değilim ben. Bunu size evvelce de söyledim. ''Evet ama madam, yalnız şu 1-2 gün için, yazım tamamlanıncaya kadar.'' diye cevap verdim. ''O zaman size 5 kron da üste vereceğim, memnuniyetle.'' Fakat kadın bu yazıya inanmıyordu şüphesiz. Bunu onun yüzünden anlıyordum. Ama çalım satamıyor, sırf bu ufak hakaret yüzünden evi bırakıp gidemiyordum. Çekip gidersem beni bekleyen şeyin ne olduğunu biliyordum. Aradan birkaç gün geçti. Sobasız sofa çok soğuk olduğu için ben hala içeride ailenin yanında kalıyor, geceleri de yine o odada yerde yatıyordum. Yabancı denizci hala odamda oturuyor, kolay kolay da gideceğe benzemiyordu. Öyle üstü kadın içeriye girdi. Adamın 1 aylık peşin verdiğini söyledi. Adam gitmeden önce dümencilik imtihanına girecekmiş. Şehirde bunun için oyalanıyormuş. Kadının sözlerini dinledim. Odayı ebediyen kaybetmiş olduğumu anladım. Sofaya çıktım, oturdum. Biraz bir şey yazabilmek şansı varsa bu iş ancak burada, bu sessizlikte yapılabilirdi. Alegori artık zihnimi kurcalamıyordu. Ben şimdi yeni bir tasavvurun peşindeydim. Mükemmel bir fikirdi bu. Bir perdelik bir piyes yazmak istiyor, Haç İşareti isimli bu piyesin konusunu Orta Çağ'dan alıyordum. Hele eserin kahramanını iyice tasarlamıştım. Mabette günah işleyen muhteşem ve mutaassıp bir fahişe. Günahlarını zayıflık veya azgınlığından değil, gökyüzüne karşı nefretinden işliyor, kürsünün dibinde, başının altında kürsü örtüsü, bu işi sırf gökyüzüne karşı duyduğu küçümseyişten ötürü yapıyordu. Zaman geçtikçe bu tip bana daha kuvvetle tesir ediyordu. Sonunda gayet canlı, tam istediğim gibi gözlerimin önünde belirdi. Vücudu kusurlu ve tiksindirici olacaktı. Çok uzun boylu, çok zayıf, esmer. Attığı her adımda uzun bacaklarının parıltısı görünecekti eteklerinden. Kulakları kepçe gibi olacaktı. Kısacası güzel olmayacaktı ancak zar zor yüzüne bakılabilir olacaktı. Onda beni asıl ilgilendiren şey harikulade hayasızlığıydı. Bile bile işlediği ölçüsüz günahlardı. Bu kadın beni cidden çok meşgul ediyordu. Beynim bu garip yaratılış ucubesi tarafından yağmalanmıştı adeta. Tam iki saat kesiksiz bu dramı yazdım. Çok kere büyük zahmetlerle, bazen boşuna yazdığım, yazdıklarımı yırtmak zorunda kaldığım uzun aralıklarla bir yığın sayfanın hakkından gelmiş, 12 sayfa kadar başarmıştım ki yoruldum. Soğuktan, yorgunluktan kas katı kesildim. Kalktım, sokağa çıktım. Zaten son yarım saatte odadaki çocukların gürültüsünden rahatsız da olmuştum. Taş çatlasa bu durumda yazamazdım artık. Bunun için Drammen yolunda uzun bir gezinti yaptım. Akşama kadar otele dönmedim. Boyuna dramımın arkasını nasıl getireceğimi düşündüm. O gün otele dönmeden önce başımdan şu olay geçti. Karl Johan Caddesi'nde ta aşağıda hemen hemen istasyon meydanının orada bir kunduracı dükkanı önünde duruyordum. Ne diye tam da bu dükkanın önünde durduğumu Allah bilir. Vitrine bakıyor ama o sırada ayakkabıcıya çok ihtiyacım olduğunu hiç de düşünmüyordum. Zihnim buralardan çok uzakta, dünyanın başka bölgelerinde geziniyordu. Arkamdan konuşarak bir insan topluluğu geçiyor ama ben ne konuştuklarımı duymuyordum. Yüksek bir ses selam verdi. Merhaba. Matmazeldi selam veren. Dalgın. Merhaba dedim. Kısa bir zaman yüzüne baktıktan sonra tanıyabildim onu. Ne haber diye sordu. İyilik sağlık ne olsun. Demek yine Kristi'nin yanındasınız. Kristi mi? Bir gün bana Kristi'ye muhasip olduğunuzu söylemiştiniz ya. Ha, eskiden. O adamla çalışmak imkansız. Çok sürmedi. Kendiliğinden kaldı o iş. Ne gibi? Günün birinde bir yanlışlık yaptım. Sahtekarlık mı yani? Matmazel, düpedüz, sahtekarlık mı diye soruyordu. Hatta bunu aceleyle, merakla sormuştu. Yüzüne baktım. Fena halde gücenmiştim. Cevap vermedim. Beni teselli etmek için, yahu aldırma, en mükemmel insanın başına gelebilir bu, dedi. Hala benim bir sahtekarlık yaptığımı sanıyordu. Neymiş en mükemmel insanın başına gelebilen, diye sordum. Sahtekarlık mı? Kuzum, yoksa siz benim böyle bir alçaklık yapmış olabileceğime sahiden inanıyor musunuz? Fakat azizim, siz kendiniz açıkça söylediniz ki, başımı geri çevirdim. Caddenin ilerisine baktım. Bizden yana gelen kırmızı bir elbiseye ilişti gözlerim. Bir erkeğin yanında yürüyen bir kadındı bu. Ben şimdi matmazelle böyle bir konuşmaya dalmasaydım da adice şüphesinden dolayı ona gücenmeseydim, gücendiğim için başımı arkaya çevirmeseydim, şu kırmızı elbise yanımdan geçip gidecekti de, ben onun belki farkına varmayacaktım. Hem zaten bana ne? Bu elbise Nedim'in Nagel'in elbisesi bile olsa bana ne? Matmazel boyuna konuşuyor, hatasını tamire çabalıyordu. Bense onu dinlemiyor, gözlerimi dikmiş, bize doğru yaklaşan kırmızı elbiseye bakıyordum. İçimden bir heyecan dalgası geçti. Kayıp giden incecik bir saplanış. Dalgın dalgın mırıldandım. Dudaklarımı kıpırdatmaksızın mırıldandım. Yili yali. O anda matmazel de arkasına döndü. Erkekle kadını gördü. Bakışlarıyla selamladı onları. Ben selam vermedim. Yahut verdim belki de. Kırmızı elbise Karl Johan Caddesi'ne yukarı geçti gitti. Gözden kayboldu. Kızın yanındaki kim? Diye sordu matmazel. Görmediniz mi? Dük. Dük dedikleri adam. Kızı tanıyor musunuz? Şöyle böyle. Siz tanımıyor musunuz? Hayır, diye cevap verdim. Bana çok candan selam verdiniz gibi geldi. Sahi mi? Değil mi yoksa? Garip şey. O da hep size baktı. Siz bu hanımı nereden tanıyorsunuz? Diye sordum. Aslında pek tanımıyordu. Bütün bildiği sonbaharda bir geceye dayanıyordu. Gecenin geç saatinde şen, taşkın üç arkadaştılar. Grand Hotel'den dönüyorlardı. Kammermeyer'in orada bu yalnız kıza rastlamışlar, laf atmışlardı. Kız önce onları terslemiş ama bu taşkınlardan biri, gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir delikanlı kızın yüzüne karşı, ''Sizi evinize kadar götürebilir miyim?'' diye sormuştu. ''Kılınıza dokunmam vallahi. Sadece kapınıza kadar, evinize döndüğünüzden emin olmak için. Yoksa beni bütün gece uyku tutmaz. Yürürlerken oğlan durmadan konuşmuş, sözün birini bitirip ötekine başlamış. İsminin Valdemar Atterdağ olduğunu söylemiş. Kendisini fotoğrafçı diye tanıtmıştı. Sonunda kız, gösterdiği soğukluktan yılmayan bu neşeli delikanlıya gülümsemek zorunda kalmış, neticede oğlan da kızı evine götürmüştü. Sonra ne oldu? Diye sordum, soluğumu kesip. Sonra mı? Orasını karıştırmayınız. O kibar bir kız. Bir an sustuk. O da, ben de. Vay canına. Dük müydü bu? Neydi onun hali? Dedi Matmazel düşünceli düşünceli. Ama bu adamla gezdikten sonra kıza kefil olamam doğrusu. Ben hala susuyordum. Tabii. Dük gelirdi onun hakkından. Bundan bana ne? Ben ona bunca cazibesiyle birlikte saadetler diliyordum. Ve hakkında en kötü şeyleri düşünerek, onu çamurlara batmış görmekten adeta zevk duyarak kendimi teselliye çalıştım. Sadece bu çiftin önünde şapka çıkarmış olmam canımı sıkıyordu. Sahiden çıkardımsa şayet. Bu gibi kimselere ne diye şapka çıkarıyordum? Onun için deli divane olduğum yoktu artık. Geçmiş ola. Hem artık güzel de değildi zerre kadar. Kaybetmişti. Boş ver. Çağa geçmişti. Yalnız bana bakmış olması mümkündü hani. Buna şaşmıyordum. Belki de gönlünde bir pişmanlık duygusu kımıldamaya başlamıştı. Ama bunun içinde dizlerine kapanıp onu deliler gibi selamlayacak değildim ya. Hele son zamanlarda fena halde solmuş, tazeliğini kaybetmiş olduktan sonra. Kontun olsundu. Al da hayrını gör. Bulunduğu tarafa başımı bile çevirmeden mağrur ve çalımlı, önünden gelip gideceğim gün de gelirdi elbet. Bana dik dik baksa, üstelik kan kırmızı elbiseler bile giymiş olsa yapacaktım bunu. Yapacaktım işte. Bir zafer olacaktı bu. Ben bildiğim bensem, dramımı geceliğin tamamlayacak, sonra da bir hafta içinde bu küçük hanıma önümde diz çöktürecektim. Bütün cazibesiyle. Olanca şirinliğiyle. Hoşça kalın, dedim kısaca. Ama matmazel bırakmadı beni, sordu. Peki, bütün gün ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Yazıyorum tabii. Ne yaparım başka? Benim geçimim bu. Şu sıra büyük bir dram üzerinde çalışıyorum. İsmi haç işareti, orta çağa ait bir konu. Yok canım, dedi matmazel ilgilenmiş. Bir de başarırsanız. O bakımdan rahatım, cevabını verdim. Aşağı yukarı bir hafta sonra benden bahsedildiğini duyacaksınız. Ayrıldım. Otele gelince hemen kadını buldum. Bir lamba rica ettim. Bu lamba çok önemliydi benim için. Bu gece yatmayacaktım. Dramım kafamda kıyametler koparıyor, sabaha kadar bir hayli yazabileceğimi umuyordum. Yine odalarına dönüp geldim diye surat astığını gördüğüm için kadına bu ricamı ezile büzüle söyledim. Fevkalade bir piyes bitirmek üzereyim, dedim. Yalnız birkaç sahnesi kaldı. Daha henüz yeterli değil ama tiyatrolardan birinde oynayacağına bahse girerim. Eğer benden bu büyük lütfu esirgemez de, fakat kadının lambası yoktu. Düşünüyor ama bir yerde lambası olduğunu hiç de hatırlamıyordu. 12'den sonraya kadar beklerseniz mutfaktaki lambayı alabilirsiniz belki. Niçin gidip de bir mum almıyorsunuz? Sustum. Mum almaya 10 örem yoktu. Bunu da biliyordu pekala. İşte yine kolum kanadım kırılmıştı. Şimdi hizmetçi kız da aşağıya yanımıza inmiş, artık mutfakta değil bizimle birlikte odada oturuyordu. Yani mutfaktaki lambanın kullanıldığı yoktu şimdi. Bunu düşündüm ama hiçbir şey söylemedim. Hizmetçi kız birden bana, ''Demin saraydan geliyordunuz galiba.'' dedi. ''Öğlen yemeğini orada mı yediniz?'' ve yaptığı nükteye kahkahayla güldü. Oturdum, kağıtlarımı çıkardım. Şimdilik oracıkta biraz çalışmak istiyordum. Kağıtlarımı dizlerime koymuştum. Zihnimin hiçbir şeyle karışmaması için gözlerimi döşemeden ayırmıyordum. Ama boşunaydı. Boşuna. Bir türlü ilerleyemiyordum. Kadının iki küçük kızı içeri girmişler, gürültü ederek bir kediyle oynuyorlardı. Hemen bütün tüyleri dökülmüş, hasta, acayip bir kediydi bu. Çocuklar üfledikçe gözlerinden sular sızıyor, burnunun suyu aşağı akıyordu. Kadının kocası ve daha birkaç kişi masa başına çökmüşler, 101 oynuyorlardı. Yalnız kadın her zamanki gibi çalışıyor, dikiş dikiyordu. Bu kargaşalıkta yazamadığımı pekala görüyor ama artık beni umursamıyordu. Hizmetçi kız bana, ''Öğle yemeğini sarayda mı yediniz?'' diye sorunca gülümsemişti hatta. Bütün ev halkı bana düşman olmuştu. İstenmeyen bir insan muamelesi görmem için odamı başkasına devretmiş olmak ayıbı kâfi gelmişti sanki. Gözleri kestane rengi, saçları alnından, göğsü dümdüz, bu bodur sokak sürtüğü hizmetçi bile akşamları yağlı ekmek dilimimi alırken benimle alay ediyor, ''Sizin hiç Grand Otel'e girdiğinizi görmedim de öğlen yemeklerinizi acaba nerede yiyorsunuz?'' diye soruyordu. Feci durumumu biliyordu şüphesiz. Biliyor ve bildiğini bana göstermekten zevk duyuyordu. Aklım birdenbire bunlara takıldı. Dramma eklemeye tek replik bulamaz oldum. Tekrar tekrar deniyor, başaramıyordum. Beynimde acayip bir uğultu başlamıştı. Sonunda talihime boyun eğdim, kağıtlarımı cebime büküp başımı kaldırdım. Hizmetçi hemen önümde oturuyordu. Ona baktım. Bu dar sırta, bu bir çift basık omuza baktım. Daha gelişmemişlerdi bile. Bu kız neden bana saldırıyordu? Saraydan bile gelsem ona ne? Bunun ona bir zararı mı dokunurdu? Son günlerde bir sakarlık yapsam, merdivende sendelesem yahut bir çiviye takılsa da ceketim yırtılsa pis pis gülüyordu. Daha dün sofada fırlatıp attığım müsveddeyi almış, dramımın bu bitmiş parçasını çalarak odada yüksek sesle okumaya, herkesin önünde sırf benimle eğlenmiş olmak için yapmadığını bırakmamıştı. Ben onu hiçbir zaman gücendirmemiştim. Ondan bir iş istediğimi de hatırlamıyordum. Aksine akşamları ona rahatsızlık vermemek için yer yatağımı kendim serip düzeltiyordum. Saçlarım dökülüyor diye de eğleniyordu benimle. Sabahları elimi yüzümü yıkadığım suda saçlar yüzüyor, o bunlarla da alay ediyordu. Ayakkabılarımın her yanı berbatlaşmış, hele bir tanesini ekmek arabasına ezdirdiğimden hayır kalmamıştı. Hizmetçi ayakkabılarımı da alaya alıyordu. ''Allah mübarek etsin.'' diyordu. ''Sizi de, ayakkabılarınızı da. Şunlara bakın, şunlara. Köpek kulübesi kadar kocaman. Hakkı vardı. Çok eskimişti kunduralar. Ama ben, hele bu sırada, yenilerini alabilecek durumda mıydım?'' Ben bunları düşünürken, hizmetçinin göze batan düşmanlığına bir mana veremezken, küçük kızlar yataktaki ihtiyarı kızdırmaya başladılar. Adamcağızın etrafında hoplayıp sıçrıyorlar. Yaptıkları iş çok hoşlarına gidiyordu. İkisinin de ellerinde birer saman çöpü vardı. Bu çöpleri adamın kulaklarına sokuyorlardı. Bir süre seyirci kaldım, karışmadım işlerine. İhtiyar, korunmak için parmağını bile oynatmıyordu. Çöpü kulaklarına sokarlarken baş belalarına sadece kızgın kızgın bakıyor, çöpler kulaklarına girince de kurtulmak için başını silkeliyordu. Bu manzara karşısında gittikçe heyecanlanıyor, gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Babaları iskambilden başını kaldırdı, çocukların marifetine güldü. Olayı oyun arkadaşlarına da gösterdi. İhtiyar neden kımıldamıyordu? Çocukları niçin kollarıyla geri püskürtmüyordu? Bir adım attım, yatağa yaklaştım. ''İlişmeyin, ilişmeyin, kötürümdür o!'' diye seslendi kadının kocası. Ve ben bu gece vakti kapı dışarı edilmek korkusundan, müdahale edersem adamı kızdırırım diye çekindiğim için süklüm püklüm eski yerime döndüm, sükunetimi muhafaza ettim. Aile işlerine burnumu sokup da yağlı dilimimi, yatacak yerimi ne diye tehlikeye sokacaktım? Yarı ölü bir ihtiyar uğruna aptallığın lüzumu yok. Duruyor, kendimi kaya gibi katı hissediyordum. Bacaksızlar eziyetlerine devam ediyorlardı. İhtiyarın başını oynatması çocukları kızdırmış, onlar da bu sefer saman çöplerini onun gözlerine, burun deliklerine sokmaya başlamışlardı. Kin dolu gözlerle çocuklara bakıyordu adamcağız. Bir şey diyemiyor, kollarını kıpırdatamıyordu. Birden belden yukarı doğruldu. Küçük kızlardan birinin suratına tükürdü. Bir daha doğruldu. Ötekinin suratına tükürdü. Ama ikinci de rast getiremedi. Babalarının iskambilleri fırlatıp yatağa koştuğunu gördüm. Kıpkırmızıydı yüzü. Haykırdı. ''Çocukların gözlerine tükürüyorsun ha? Seni domuz moruk seni!'' ''Fakat Allah aşkına ona rahat verdikleri yok ki!'' dedim kendimi tutamayarak. Fakat hep kapı dışarı atılmak korkusunun esiriydim. Hiç de öyle bağırarak söylemedim bu sözü. Yalnız heyecanımdan bütün vücudum titriyordu. Adam bana döndü. ''Aa, şuna da bak. Vay canına. Size ne bundan? Çenenizi tutun siz. İşte o kadar söylüyorum. En iyisi budur sizin için.'' Fakat o anda kadının da sesi yükseldi. Bütün eve hakaret yağdırıyordu. ''Ya Rabbi, sana sığındım. Siz topunuz delisiniz, kaçıksınız.'' diye bağırıyordu kadın. ''Burada kalmak istiyorsanız ikiniz de kesin sesinizi, anladınız mı? Serserileri barındırdığım, yedirdiğim yetmiyormuş gibi bir de gürültü kıyamet odada. Ama yeter artık, yeter. Şşt, susun bakayım çocuklar, silin burnunuzu. Yoksa gelirim ha. Böyle adamlar da hiç görmedim ömrümde. Sokaktan gelirler, bitlerine merhem almaya metelikleri yok. Sonra da gece yarısı hır çıkarıp ev halkını birbirine düşürürler. İstemem ben böyle şey. Anlıyor musunuz? Bu evden olmayanlar çeksin gitsin buradan.'' Ben kendi odamda sükunet istiyorum. Anlaşıldı mı? Hiçbir şey söylemedim. Ağzımı bile açmadım. Yine kapı yanına oturmuş Şamata'yı dinliyordum. Hep bir ağızdan bağırışıyorlardı. Hatta çocuklar ve hizmetçi kavganın neden çıktığını anlatmaya kalkışmışlardı. Dilimi tutmuş gibi davranırsam tekrar yatışabilirdi ortalık. Hiç ağzımı açmazsam işler büsbütün sarpa sarmazdı şüphesiz. Hem ne söyleyebilirdim ki? Dışarısı kış değil miydi? Hem sonra gece değil miydi? Masaya yumruk sallamanın, hadise çıkarmanın sırası mıydı? Aptallığın lüzumu yok ve ben sessizce oturuyor, bayağı kovulduğum halde çıkıp gitmiyordum evden. Tam bir vurdum duymazlık içinde, renkli taş basmalı İsa tasviri asılı karşı duvara bakıyor, kadının bütün boşalışlarına karşı inatla susuyordum. ''Şayet beni istemiyorsanız, bayan, ben mani olmam size.'' dedi oyunculardan biri. Dedi ve ayağa kalktı. Öteki oyuncu da ayağa kalktı. ''Hayır, seni demek istemedim. Sen de değil.'' cevabını verdi kadın ikisine de. ''Kimi demek istediğimi söylerim ben, sırası gelince. Sırası gelince. Malum, anlaşılır kim olduğu. Kesik kesik konuşuyor, bana bu darbeleri küçük aralıklarla indiriyor, beni kastettiğini kafama iyice sokmak için uzattıkça uzatıyordu. Sakin ol.'' dedim kendi kendime. ''Sen yalnız sakin ol. Henüz gitmemi emretmedi, kesin olarak, açıkça söylemedi. Onuru bırak bir tarafa. Zamansız gururu bırak. Tıka kulaklarını.'' Renkli taş baskısındaki İsa'nın saçları bir farklı yeşildi. Yeşil otlara benziyor denebilirdi pekala. Müstesna bir isabetle ifade edilirse gür çayır otlarına. Tam yerinde bir buluştu bu benim için. Gür çayır otları. O anda zihnimde düşünceler birbirini çağırıyor, akıp gidiyorlardı. Yeşil ottan Kitab-ı Mukaddes'teki yere geçtim. Her ömür tutuşturulmuş bir ot gibidir. Oradan her şeyin yanacağı mahşer gününe, oradan küçük bir uzaklaşmayla Lizbon zelzelesine geçtim. Sonra da dökme pirinçten bir İspanyol tükürük hokkasına benzer bir şey belirdi zihnimde. Yiliyali'nin evinde gördüğüm abonoz bir kalem sapını hatırladım. Öyle öyle, faniydi her şey. Tıpkı ateşlenmiş otlar gibi. Dört tahtayla bir kefende sona eriyordu. Matmazel Anmış'ın büyük kapı, sağ kolda, otelci kadının beni kapı dışarı atmaya kalkıştığı bu ümitsiz dakikada benim zihnimden karmakarışık bunlar geçiyordu. ''İşitmiyor!'' diye bağırdı kadın. ''Gidin buradan diyorum size, anladınız mı? Allah belamı versin ki kaçık bu adam. Fakat artık defolun, gidin derhal!'' Kapıya baktım. Gitmek için değil. Hayır, hiç de gitmek için değil. Küstahça bir düşünce geçti zihnimden. Kapıda bir anahtar olsaydı, çeviri verecek, gitmeye mecbur kalmamak için kendimi ötekilerle birlikte odaya hapsedecektim. Tekrar sokaklara düşmekten dehşet duyuyordum. Ama kapıda anahtar yoktu. Ayağa kalktım. Artık hiç ümit kalmamıştı. O anda kadının sesine birdenbire adamınki karıştı. Şaşkın durakladım. Daha demin beni tehdit eden adam, şimdi, gariptir, benden yana çıkıyordu. ''Gece vakti dışarı atamazsın. Bilirsin, cezası vardır.'' dedi. Cezası olup olmadığından emin değildim. Ama vardı belki de. Kadın düşündü hemen. Yatıştı. Bana artık bir şey söylemez oldu. Akşam yemeğinde önüme iki dilim yağlı ekmek bile koydu. Ama ben almadım. Adama karşı duyduğum minnettarlıktan dolayı almadım. Karnımı dışarıda doyurduğumu bahane ettim. Sofaya gidip yatıyordum ki kadın peşimden geldi. Kapıda durdu. Gebe ve kocaman karnını çıkararak yüksek sesle ''Ama bu son gece.'' dedi. ''Burada son defa uyuyacaksınız. Bilmiş olun.'' ''Evet, evet.'' diye cevap verdim. Yarın bir çaresine bakar, iyice ararsam barınacak bir yer bulurdum. Neresi olursa olsun bir yer bulunurdu elbet. Hemen bu gece çekip gitmekten kurtulduğum için seviniyordum. Sabahın beşine altısına kadar uyudum. Uyandığımda ortalık henüz aydınlanmamıştı. Ama yine de hemen kalktım. Soğuk yüzünden üstümdekilerle yatmıştım. Daha bir şey giyinecek değildim. Otelci kadınla bir defa daha karşılaşmaktan korktuğum için biraz su içtikten sonra kapıyı sessizce açarak hemen sokağa çıktım. Sokaklarda gördüğüm tek canlı insan gece nöbeti tutan bir polis oldu. Az sonra da birkaç adam hava gazı fenerlerini söndürmeye başladılar. Gayesiz yürüyordum. Kilise caddesine geldim. Kale yoluna aşağı saptım. Üşümüş, ve uykulu. Uzun yürüyüşten dizginlerimde, sırtımda yorgunluk hissederek sonra çok aç bir kanepeye oturdum. Uzun zaman hayal kurdum. Tam 3 hafta var ki sadece otelci kadının sabah akşam verdiği yağlı ekmek dilimleriyle yaşamıştım. Son yediğimden bu yana işte şimdi tam 24 saat geçmiş, midem yine fena halde kazınmaya başlamıştı. Mümkün olduğu kadar çabuk bu işe bir çare bulmalıydım. Bu düşüncelerle kanepede yeniden uyuyakaldım. Yakınımda konuşuyorlardı. Beni bu konuşma uyandırdı. Biraz kendime geldikten sonra baktım gündüz olmuş. Herkes ayakta. Kalktım, yürümeye başladım. Tepelerde güneş doğuyordu. Gökyüzü beyaz ve inceydi. Kapalı, karanlık bunca haftadan sonra bu güzel güne kavuşmaktan duyduğum sevinçle bütün dertlerimi unuttum. Bazı defalar bundan çok daha beter durumlarda karşılaştığımı hatırladım. Göğsüme vurdum. Bir ufak türkü tutturdum yavaştan. Sesim öyle berbat çıkıyordu, öyle bozulmuştu ki üzüntümden gözlerim yaşardı. Bu güzelim gün, ışıklarla yıkanan bu ak pak gökyüzü bana pek dokundu. Hüngür hüngür ağlayacaktım neredeyse. Adamın biri, ''Neniz var?'' diye sordu. Cevap vermedim. Yüzümü herkesten gizleyerek hızlı hızlı yürüyüşüme devam ettim. Liman ambarlarının oraya vardım. Rus bandıralı, 3 direkli bir gemi kömür boşaltıyordu. Bordasında ismini okudum. Kopegoro. Bu yabancı geminin güvertesinde olup bitenleri seyretmek beni bir müddet oyaladı. Hemen hemen boşaltmıştı yükünü. Gemide safra da vardı herhalde. Bununla beraber su kesimi 9 kademi buluyor, kömür amalları ağır çizmeleriyle güvertede gidip geldikçe bütün gemi oyuk sesler veriyordu. Güneş, ışık, denizin tuzlu esintisi, bu hummalı neşeli çalışma beni diriltti. Kanıma canlılık, hareket sağladı. Birden hem oturur hem de dramımdan birkaç sahne daha tamamlayabilirim diye düşündüm. Cebimden kağıtlarımı çıkardım. Bir rahibin sözlerini düzenlemeye çalışıyordum. Şiddet ve hiddet dolup taşacaktı bu sözlerden ama başaramıyordum. Rahibi geçtim. Mabedin kutsallığına leke süren günahkar kadına hakimin söylediği hitabeyi yazmak istedim. Yarım saat yazdım durdum. Kelimelere istediğim ruhu veremiyordum. Çevremdeki iş güç, şarkılar, bocurgat gürültüleri, zincirlerin kesiksiz şakırtıları, orta çağın dramını bir sis gibi sarması gereken uyuşuk, küflü havasına hiç gitmiyordu. Kağıtlarımı toplayıp kalktım. Ama yine de hızımı almış bulunuyor, bir aksilik çıkmazsa bir şeyler meydana getirebileceğimi açıkça hissediyordum. Oturabileceğim bir yerim olsaydı diye düşündüm. Fakat koca şehirde bir süre için gidip sığınabileceğim sakin bir yer bilmiyordum. Başka çarem kalmıyor, Waterland pansiyonuna dönmem gerekiyordu. Bu düşünce belimi büküyor, kendime bunun imkansız olduğunu söylüyor ama yine de yürüyor, yürüdükçe yasak eve yaklaşıyordum. Şüphesiz feci bir şeydi bu. İtiraf ediyorum, bir yüz karasıydı hatta. Cidden büyük bir yüz karası. Evet ama ne çare? Ben kibirli değildim zerre kadar. Günümüz insanları içinden en az kibirlilerden birinin de benim olduğumu rahatça söyleyebilirdim. Ve gittim. Sokak kapısının önünde durdum. Tekrar düşündüm. Fakat ne olursa olsun denemeliydim. Hem olmayacak bir şey miydi sanki? Bir kere kaç saat için, sonra Allah korusun, bir daha buraya gelecek değildim ya, avluya girdim. Avlunun bozuk düzen taşları üzerinde yürürken tekrar tereddüde düştüm. Kapıdan dönüyordum neredeyse. Dişlerimi sıktım. Hayır, sahte gururun yeri değil. Daha da olmazsa Allah'a ısmarladık demeye, doğru dürüst veda etmeye, kusurumu bağışlatmaya geldiğimi söyler, özür dilerdim. Hol kapısını açtım. İçeri girince donup kaldım. Hemen önümde, ancak 2 adım ötemde kadının kocası, şapkasız ceketsiz duruyor, anahtar deliğinden odayı gözetliyordu. Eliyle sesimi çıkarmamamı işaret etti. Yine delikten içeri baktı. Gülüyordu. Gelin, diye fısıldadı. Ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım. Bakın, dedi. Hafif ve canlı bir gülüşle güldü. İçeriye bakın. Yatmışlar, ihtiyara bakın. Görebiliyor musunuz ihtiyarı? Yatakta, tam da renkli taş basması İsa tasvirinin altında, karşımda 2 silüet gördüm. Otelci kadınla yabancı dümenci. Kadının bacakları karanlık yatakta beyaz beyaz ışıldıyordu. Ve öteki duvardaki yatağında kadının babası kötürüm ihtiyar oturuyor, önüne doğru eğilmiş, her zamanki gibi 2 büklüm kımıldayamadan onları seyrediyordu. Adama döndüm. Kahkahayla gülmemek için kendini zor tutuyor, parmaklarıyla burnunu sıkıyordu. ''İhtiyarı gördünüz mü?'' diye fısıldadı. ''Hay Allah, ihtiyarı gördünüz mü? Durmuş da seyrediyor.'' Adam yine anahtar deliğine eğildi. Pencere kenarına gidip oturdum. Bu sahne bütün düşüncelerimi insafsızca allak bullak etmiş, zengin ilhamımın canını okumuştu. ''Peki ama bana ne?'' Adamın kendisi razı olduktan sonra, hatta bundan zevk aldıktan sonra benim bu işe kendime dert edinmem için sebep yoktu ki. İhtiyara gelince, ihtiyar, ihtiyardı işte. Belki de bakmıyordu bile, oturmuş da uyuyordu belki. Hatta ölmüş olmadığı ne malum. O haliyle ölüp kalmış olsaydı şaşmazdım hiç. Bir vicdan rahatsızlığı duymuyordum. Yeniden kağıtlarımı çıkardım. Eserimle ilgisi olmayan bütün düşünceleri zihnimden kovmak istedim. Hakimin konuşmasında bir cümlede kalmıştım. Tanrı ve kanun bana bunu emreder. Hükema meclisi bana bunu emreder. Kendi vicdanım bana bunu emreder. Kendi vicdanının ona neyi emrettiğini düşünmek üzere pencereden dışarı baktım. Odadan hafifçe bir gürültü geliyordu. Bu beni zerre kadar ilgilendirmezdi. Zerre kadar. Hem ihtiyar ölmüştü. Sabahleyin belki de saat 4'e doğru ölmüştü. Şu halde bu gürültünün manası benim için sahiden de önemli değildi. Hay kör şeytan! Hep osurmuş bunu ne diye dert ediyordum kendime. Sakin ol. Kendi vicdanım bana bunu emreder. Ama her şey bana karşı birlik olmuştu. Adam anahtar deliği başında hiç de sessiz durmuyordu. Arada bir tutuk kahkahasını duyuyor, omuzlarının sarsıldığını görüyordum. Sokakta da zihnimi dağıtan işler oluyordu. Oğlanın biri karşı kaldırıma oturmuş, kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Dünyasına dalmıştı. Birkaç kağıt şeridi birbirine bağlıyor, kimseciklere bir zararı dokunmuyordu. Birden ayağa fırladı, küfretmeye başladı. Geriye doğru gitti. Bir adam gördü. Kızıl saçlı, boylu boslu bir adam. Adam birinci katta açık bir pencereden eğilmiş, çocuğun başına tükürmüştü. Çocuk öfkesinden kuduruyor, pencereye yukarı boyuna küfrediyor, adam da çocuğun yüzüne karşı gülüyordu. Belki 5 dakika böyle geçti. Çocuğun ağlayışını görmemek için geri döndüm. Kendi vicdanım bana bunu emreder ki, ilerlemem imkansızdı. Sonunda gözlerimin önünde kıvılcımlar çakmaya başladı. Yazıp bitirdiğim kısımları da işe yaramaz buldum. Rezil denecek kadar saçma sapan şeylerdi hepsi. İnsan nasıl olur da orta çağda vicdandan bahsedebilirdi? Vicdan ancak dans hocası Shakespeare tarafından icat edilmişti. Dolayısıyla benim bütün hitabem yanlış oluyordu. Peki ama bu sayfalarda şu kadarcık olsun işe yarar bir şey yok muydu? Hepsine çabucak yeniden bir göz gezdirdim. Şüphemin yersizliğini hemen anladım. Fevkalade pasajlar bulmuştum. Öyle uzun kısımlar vardı ki gayet orijinaldiler. İşe bir daha sarılmak, dramı sona erdirmek isteği, sarhoş eden bir ihtiras gibi gönlümü doldurdu. Yerimden kalktım. Adamın öfkeli işaretini aldırmaksızın kapıya doğru yürüdüm. Kararım kesin, holden çıktım, üst katın merdivenlerini tırmandım. Eski odama girdim. Dümenci yoktu, nasıl olsa birazcık burada oturmaktan beni kim men edecekti? Eşyalarına dokunmaz, masasını bile kullanmazdım. Kapının yanında bir iskemleye çöker, buna da eyvallah derdim. Sabırsızlanarak kağıtlarımı derhal dizlerime yaydım. Birkaç dakika her şey yolunda gitti. Kafamda konuşmalar peş peşe sıralanıyor, ben de durmadan yazıyordum. Sayfalar birbiri ardına doluyordu. Dolu dizgin ilerliyor, ilhamının sarhoşluğuyla hafiften inliyordum. Kendimden geçmiştim adeta. O dakikalarda işittiğim tek ses kendi memnun iniltilerim oldu. Aklıma ayrıca çok da güzel bir fikir gelmişti. Dramımın belli bir yerinde bir kilise çanı çalmaya bağlayacak, o da işe karışacaktı. Her şey fevkalade gidiyordu. Birden merdivende ayak sesleri duydum. Ürperdim. Deliye döndüm adeta. Tetikte, ürkek, uyanık, her şeyden korkarak, açlıktan heyecan içinde öylece oturuyordum. Kulak kesilmiş, kurşun kalemim elimde, dışarısını dinliyor, artık tek kelime yazamıyordum. Kapı açıldı. Aşağı odadaki çift içeriye girdiler. Daha ben af dilemeye vakit bulamadan otelci kadın afallamış, şaşırmış, bastı yaygarayı. ''Ya Rabbi sen bilirsin, sana sığındım, işte yine gelmiş oturuyor.'' ''Affedersiniz.'' dedim. Gerisini de getirmek istiyordum ama imkan bulamadım. Kadın kapıyı ardına kadar açıp haykırdı. ''Derhal defolup gitmezseniz Allah belamı versin polis çağırırım.'' Ayağa kalktım. ''Size bir Allah'a ısmarladık demek istemiştim.'' diye mırıldandım. ''Sizi bunun için bekliyordum. Hiçbir şeye elimi sürmedim. Buracıkta şu iskemlede oturdum.'' ''E ne çıkar?'' dedi dümenci. ''Canım var mı zararı?'' ''Bırakın şu adamı. Merdivenleri inince aşağıda, beni mümkün olduğu kadar çabuk dışarı atmak için adım adım takip eden bu karnı burnunda karıya birdenbire müthiş hırslandım, bir an durdum, ağzım en adi hakaretlerle doluydu, bunları onun suratına fırlatmaya hazırlanıyordum. Ama tam zamanında aklımı başıma topladım, sustum. Yabancı adama karşı duyduğum minnettarlıktan dolayı sustum. Adam kadının peşinden geliyordu, söyleyeceklerimi duyacaktı. Kadın hala peşimi bırakmıyor, durmadan hakaret yağdırıyor, diğer yanda attığım adımlarla birlikte benim de kızgınlığım arttıkça artıyordu. Avluya çıktık. Ben çok yavaş yürüyor, hala kadınla çatışsam mı diye düşünüyordum. O anda duyduğum hiddetten kahrolmuştum. En korkunç şekilde kan dökmeyi, kadim bir anda ölü olarak yere serecek bir yumruk atmayı, karnına bir tekme savurmayı düşünüyordum. Sokak kapısından içeriye bir uşak girdi. Yanımdan geçerken bana selam verdi. Selamını almadım. Arkamdaki kadına yöneldi. Ona beni sorduğunu duydum. Ama geri dönmedim. Kapıdan dışarı bir iki adım atmıştım ki uşak arkamdan yetişti. Tekrar selam verip durdurdu beni. Bana bir mektup uzattı. Hızla ve isteksiz zarfı yırttım. Zarftan kağıt para, bir 10 kron çıktı. Ne bir mektup ne bir kelime. Adamın yüzüne baktım. Sordum. ''Bu ne maskaralık? Kim gönderdi bunu?'' ''Bilmiyorum.'' dedi uşak. ''Bir anım verdi.'' Öylece durdum. Uşak gitti. Parayı tekrar zarfa soktum. Avucumda sıkıp buruşturarak geri döndüm. Kapıdan doğru hala peşim sıra bakan kadına yürüdüm. Parayı kadının suratına fırlattım. Hiçbir şey demedim. Tek söz söylemedim. Yalnız uzaklaşmadan önce kadının buruşmuş zarfı açıp içine baktığını gördüm. Haha, sahne diye buna derlerdi işte. Tek söz söylememek, bu bayağı kadına hitap etmemek, koca bir banknotu gayet sakin buruşturup buruşturup peşine düşenin ayaklarına atıvermek. Yaman bir sahneydi bu. Bu hayvanlara böylesi gerekirdi. Tomte Caddesi ile istasyon meydanının kavşağına varacağım zaman sokak gözlerimin önünde birdenbire fırıl fırıl dönmeye başladı. Kafamın içi uğulduyordu. Bir evin duvarına yıkıldım. Artık yürüyemiyor, eğri duruşumu düzeltip doğrulamıyordum bile. Duvara nasıl devrildimse öyle duruyor, şuurumu kaybettiğimi hissediyordum. Çılgınca, öfkem bu bitkinlik nöbetiyle daha da çoğaldı. Ayağımı kaldırıp yere vurdum. Kuvvetimi toplayabilmek için mümkün olan her şeye başvurdum. Dişlerimi sıktım, alnımı kırıştırdım. Ümitsizce gözlerimi döndürdüm. Sonunda faydasını da gördüm. Zihnim duruldu. Çözülmek, ölmek üzere olduğumu anladım. Ellerimi uzattım. Dayanarak kendimi duvardan kopardım. Sokak etrafımda hala dönüyordu. Hırsımdan hıçkırmaya başladım. Ruhumun derinlerinde dermansızlığımla boğuşuyor, yere devrilmemek için mertçe dayatıyordum. Yıkılmak istemiyor, ayakta ölmek istiyordum. İki tekerlekli bir yük arabası ağır ağır geçiyordu. Arabada patates olduğunu gördüm. Ama hırsımdan, inadımdan bunların patates değil, lahana olduklarını iddia ettim. Lahana bunlar diye büyük büyük yeminler ettim. Ne söylediğimi kulaklarım işitiyordu. Vakit geçti. Bir merdiven basamağına çöktüm. Boynumdaki alnımdan terleri kuruladım. Derin nefes aldım. Kendimi sakin olmaya zorladım. Güneş batıyor, akşam oluyordu. Yeniden durumumu düşünmeye başladım. Açlık şirretliğini artırmaya başlamıştı. Birkaç saat sonra gece olacaktı yine. Henüz vakit varken bu işe bir çare bulmalıydı. Düşüncelerim tekrar atıldığım pansiyon etrafında dolaşmaya başlamışlardı. Oraya asla dönmek istemiyor ama orasını düşünmekten yine de kendimi alamıyordum. Aslında beni kapı dışarı etmekte haklıydı kadın. Parasını ödemedikten sonra bir aileden beni yanlarında barındırmalarını nasıl bekleyebilirdim? Üstelik kadın bana ara sıra yiyecek de vermişti. Hatta dün kendisini o kadar kızdırdığım halde önüme iki dilim yağlı ekmek koymuş, İyi kalpliliğini göstermişti. Çünkü bu dilimlere muhtaç olduğumu biliyordu. Şu halde hiçbir şeyden şikayete hakkım yoktu. Basamakta otururken hareketimden ötürü kendi kendime kadından af dilemeye, yalvarıp yakarmaya başladım. Hele son defaki nankörlüğüme, Parayı yüzüne fırlatmış olmam için de acı bir pişmanlık duyuyordum. 10 kron. Bir ıslık çaldım. Uşağın getirdiği zarfı gönderen kimdi acaba? Bunu ancak o anda düşünebildim. Durumu hemen kavradım. Acıdan, utançtan hasta, sesim kısık, birkaç kere yili yali diye mırıldandım, başımı salladım. Karşılaştığında yanımdan mağrurca geçip gitmeye, ona olanca kayıtsızlığımı göstermeye daha dün karar vermemiş miydim? Bunun yerine sadece onu kendime acındırmış, ondan bir merhamet sadakası koparmıştım. Hayır, hayır, hayır, alçalışlarımın sonu gelmiyordu bir türlü. Ona karşı bir kere olsun şerefli bir durumum olduğunu iddia edemezdim. Alçalıyor, ne yana dönsem düşüyor, dizüstü çöküyor, yerin dibine geçiyor, şerefsizliğe batıyor, bir daha da asla yükselemiyordum. Bundan daha derini olamazdı artık. 10 kronu sadaka diye kabul etmek, veren gizli şahsa gerisin geri fırlatamamak, uzatılır uzatılmaz iki elle kapmak, bırakmamak, ruhun ta derinliklerindeki tiksintiye rağmen kira karşılığı olarak kullanmak. Ben bu kronu ne yapıp yapıp tekrar elde edemez miydim? Otelci kadına gidip parayı geri almak olacak şey değildi pek. Düşünürsem bir başka yolu bulunurdu bunun. Kendimi iyice zorlayıp düşünürsem. Burada her zamanki gibi düşünmekle iş bitmiyordu. Bütün varlığımla düşünmeli, bu 10 kronun bir çaresini bulmalıydım. Var kuvvetimle düşünmeye başladım. Saat 4'tü aşağı yukarı. 1-2 saat içinde dramımı bitirebilirsem tiyatro müdürüne gidebilirdim. Eserimi çıkardım. Ne yapıp yapıp son 3-4 sahneyi de tamamlamak istiyordum. Düşünüyor, ter döküyor, baştan sona yazdıklarımı okuyor ama ilerleyemiyordum. Aptallık etme, inadı bırak diyordum. Gelişi güzel, çabuk bitirmek için, ilerlemek için aklıma ne gelirse kağıda geçiriyordum. Büyük dakikalarımdan bir yenisiyle baş başa olduğumu düşünmek istiyor, kendimi kandırıyor, göz göre göre aldatıyor, kelimeleri aramama hiç gerek yokmuş gibi bir çırpıda yazıyordum. Arada mükemmel, bulunmaz şey diye mırıldanıyor, durmadan yazıyordum. Ama derken son yazdığım replikler bana pek şüpheli göründü. İlk sahnelerdeki konuşmaların yanında sırıtıyorlardı. Rahibin sözlerinde hiç de orta çağ yoktu üstelik. Kurşun kalemi dişlerimin arasında ısırdım. Yerimden fırladım. Eserimi yırttım. Teker teker bütün sayfaları parçaladım. Şapkamı yere atıp ayağımın altında çiğnedim. Mahvoldum diye mırıldandım. Baylar, bayanlar, ben mahvoldum. Böyle diyor da başka bir şey demiyor, bir yandan da şapkamı çiğniyordum. Birkaç adım ötemde bir polis durmuş bana bakıyordu. Sokağın ortasına dikilmiş, başka şeye değil, sadece bana bakıyordu. Başımı çevirince bakışlarımız karşılaştı. Herhalde epey zamandır bakıyordu bana. Yerden şapkamı aldım, başıma geçirdim, yanına gittim. ''Biliyor musunuz, saat kaç acaba?'' diye sordum. Saatini çıkarmadan önce bir süre bekledi. Gözlerini benden ayırmıyordu. Tam 4, dedi. Çok doğru, dedim. Tam 4, çok doğru. Bakıyorum, işinin ehlisiniz. Sizi unutmayacağım. Böyle deyip ondan ayrıldım. Bana son derece şaşmıştı. Duruyor, ağzı açık, arkamdan bakıyor. Saatini hala elinde tutuyordu. Otel Royal'in önüne vardığımda dönüp geriye baktım. Hala aynı pozda duruyor, gözleriyle beni takip ediyordu. Hahay! Hayvanlara böyle muamele edilirdi işte. Edepsizliği sonuna kadar götürerek, hayvanlara bu tesir eder, onları bu korkuturdu. Memnundum kendimden, çok memnun. Bir şarkı parçası mırıldanmaya başladım. Heyecansız, acısız, ıstırapsız, bir rahatsızlık bile duymadan yürüyordum. Bir tüy kadar hafif çarşı meydanını geçtim. Satış barakalarının orada geri döndüm. Kurtarıcı Kilisesi önünde bir kanepeye oturdum. 10 kronu geri göndermişim, göndermemişim, ikisi de aynı kapıya çıkmaz mıydı sanki? Kabul ettiğime göre bu para benim olmuştu. Parayı yollayan muhtaç durumda değildi şüphesiz. %100 bana gönderildiğine göre almam gerekiyordu. Uşağı bırakamazdım ya. Aldığımın yerine başka bir 10 kron göndermek de imkansızdı. Şu halde yapılacak bir şey kalmıyordu. Karşıdaki kaynaşmayı seyrederek zihnimi önemsiz şeylerle oyalamayı denedim. Fakat yapamıyor, hep de 10 kronu düşünüyordum. Sonunda yumruklarımı sıktım, içerledim. Parayı geri gönderecek olursam onu kırmış olurum, dedim. O halde niçin yapayım bu işi? Ben her şeye karşı üzerime düşen vazifeyi yapmak, başımı gururla sallayıp hayır teşekkür ederim demek istiyordum. Şimdi ise bunun neye varacağını görüyordum. İşte yine sokaklardaydım. Elime bulunmaz fırsat geçtiği halde sıcak barınağımı bırakmış, gururum yüzünden daha ilk kelimede parlamış, 10 kronu sağa sola savurduğum gibi basıp gitmiştim. Yerimden olduğum, tekrar müşkül durumlara düştüğüm için kendimi insafsızca sorguya çekiyordum. Fakat hepsinden iğreniyordum. Ben 10 kron dilenmemiştim. Ben bu parayı elimde tutmamıştım bile. Hemen vermiş, yüzlerini bir daha görmeyeceğim kaba insanlara devretmiş, onlara olan borcumu ödemiştim. Ben böyleydim. İcap edince son santimine kadar öderdim. Yiliyali, benim tanıdığım Yiliyali ise bana bu parayı gönderdiğine pişman olmazdı. O halde ben niçin kendi kendimle çekişiyordum? Bana ara sıra bir 10 kron göndermek onun yapabileceklerinin en azıydı hemen hemen. Kızcağız bana aşıktı. Hatta belki de çıldırasıya aşıktı. Bu düşünce eni konu koltuklarımı kabarttı. Şüphesiz aşıktı bana kızcağız. Saat 5 oldu. Uzun, sinirli uyarımlar sonunda tekrar takatim kesildi. Kafamdaki o boş uğultuyu tekrar duymaya başladım. Gözlerimi tam karşıya boşluğa diktim. Fil eczanesinin oraya baktım. Açlık içimde kuduruyor, çok acı çekiyordum. Öylece oturmuş, havaya bakarken önünde yavaş yavaş bir silüet belirdi. Derken açıkça gördüm, tanıdım. Eczanenin yanındaki pastacı kadındı bu. İrkildim, kanepede doğruldum, düşünmeye koyuldum. Evet, ta kendisi, aynı kadın, aynı tezgah gerisinde. Aynı yerde. Hafif tertip bir iki ıslık çaldım, parmaklarımı şaklattım. Kalkıp eczaneye doğru yürümeye başladım. Sersemliğin lüzumu yok. Ha bir çırağın parası olmuş, ha bir satıcının Kongsberg gümüşünden çil çil Norveç püfenikleri. Vız gelirdi bana. Gülünç olmak istemiyordum. Fazla gururdan ölebilirdi insan. Köşeye vardım. Kadını göz hapsine alıp dikildim karşısına. Bir tanıdık gibi gülümsedim. Başımı salladım. Sözlerimi tekrar gelişimi tabu gösterecek şekilde sıralıyordum. Merhaba, dedim. Beni tanımadınız galiba. Ağırdan alarak, hayır, dedi. Yüzüme baktı. Beni tanımayışı çok hoş bir şakaymış gibi daha da gülümsedim. Devam ettim. Unuttunuz mu? Hani size birkaç kron vermiştim. Yanılmıyorsam verirken de hiçbir şey dememiştim. Adetimdir bu benim. Üstünde durmamıştım. Namuslu kimselerle alışverişte insanın önceden anlaşılmasına, önemsiz şeyler için anlaşma yapmasına ne hacet? Evet, o zaman size o parayı işte ben vermiştim. Aa, sahi sizdiniz. Evet, hatırladım. Şimdi çok iyi tanıdım sizi. Düşünüyorum da paraya teşekkür etmesini önlemek istedim. Bunun için de bir yandan gözlerimle tezgahı yiyecek araştırarak derhal cevap verdim. Evet, şimdi de pastaları almaya geldim. Kadın anlamadı. Pastaları? Diye tekrar ettim. Şimdi de pastaları almaya geldim. Şüphesiz bir kısmını, birinci partiyi. Bugün için hepsi lazım değil bana. Pastaları almaya mı geldiniz? Diye sordu kadın. Evet, tabii bunun için geldim, diye cevap verdim. Pastaları almaya geldiğimi hemen anlaması gerekirmiş gibi yüksek sesle güldüm. Tezgahtan da küçük bir çörek alarak yemeye başladım. Kadın bunu görünce kovuğunda doğruldu. Mallarını korumak ister gibi bir davrandı şöyle. Bunları çalmaya gelmiş olabileceğimi beklemediğini hissettirdi. Değil mi ya, dedim. Öyle değil mi? Fakat yaman kadındı doğrusu. Birisi ona bir miktar emanet para versin de sonradan gelip geri istemesin. Hayatında böyle bir şey görmüş müydü? Yo, şu halde. Yoksa öylece önüne bıraktı. Verdim diye bu parayı çalınmış para mı sanmıştı? Hayır, hiç de öyle zannetmişe benzemiyordu. Buna da söz yok. Bu da cidden iyi bir şey. Beni namuslu bir adam bilmesi, nasıl diyeyim, onun kibarlığını gösteriyordu. Cidden pek hoştu doğrusu. Peki ama ne diye verdiniz bana o parayı? Kadın kızmıştı, bağırıyordu. O parayı ona niçin verdiğimi açıkladım. Sesimi yavaşlatarak, hüküm verir gibi anlattım bunu. Bu benim adetimdir, ben böyle yaparım. Çünkü bütün insanları çok dürüst kabul ederim ben. Ne zaman birisi bana bir senet yapmayı teklif etse başımı kaldırır, hayır derim. Mersi, Allah şahidimdir, ben böyle yaparım. Fakat kadın hala anlamıyordu. Başka çarelere başvurdum, sert konuştum. Her türlü manasızlığı yasak ettim kendime. Hiç olmadı mı bir müşteri sizden alacağı şeylerin parasını hiç önceden peşin olarak vermedi mi diye sordum. Paralı müşteriler demek istiyorum, mesela bir konsolos. Hiç olmadı mı? Bunun her gün rastlanan bir şey olduğunu eğer siz bilmiyorsanız bunda benim suçum ne? Başka memleketlerde adettir bu. Siz yurt dışına hiç çıkmadınız herhalde. Hayır ya. Şu halde bu meselede siz bir fikir beyan edemezsiniz ki, dedim ve tezgahtaki pastalara el attım. Kadın kızgın homurdanıyor, bir şey almama ille de müsaade etmek istemiyordu. Hatta pastanın birini elimden çekip tekrar yerine koydu. İçerledim, tezgaha bir yumruk indirdim. Kadını polisle tehdit ettim. İnsaflı davranıyorum, dedim. Benim olan pastaların hepsini alsam siz iflas edersiniz. Size verdiğim para o kadar çoktu çünkü. Fakat ben param kadarını almıyorum. Paramın yarı karşılığını alıyorum sadece. Bir daha gelmeyeceğim üstelik. Allah korusun. Madem ki böylesiniz. Nihayet kadın 4-5 parça pasta koydu önüme. Bunlara öyle yüksek bir fiyat biçti ki, işte o kadar olur. Verdiklerini alıp gitmemi söyledi. Ben hala çekişiyordum. En azından bir kronumu dolandırdığını iddia ettim. Ayrıca aşırı fiyatla beni sömürdüğünü söyledim. ''Biliyor musunuz bu dolandırıcılığın cezası olduğunu?'' diye sordum. ''Allah esirgesin. Ömrünüz boyunca hapislerde çürürsünüz. Sizi ihtiyar hurda sizi.'' Önüme bir pasta daha fırlattı. Dişlerini gıcırdatırcasına gitmemi söyledi. Ayrıldım. ''Heh, böylesine numaracı bir pastacı kadına da hiç rastlamamıştım. Çarşıyı geçerken bir yandan pastaları yiyor, bir yandan yüksek sesle bu kadının edepsizliğini konuşuyordum. Birbirimize söylediklerimizi tekrarlıyor, kendimi ondan çok üstün buluyordum. Herkesin önünde göre göre pastaları atıştırıyor, bir yandan kendi kendime söyleniyordum. Pastalar peş peşe yok oluyor, ne kadar yesem bana mısın demiyordu. Açtım iliklerime kadar. Hay Allah, yetmeyişi ne fena. Açlığım öyle deşilmişti ki, sonuncu pastada bunu başından beri Vogtmant Caddesi'ndeki oğlana, kızıl sakallı adamın başına tükürdüğü çocuğa saklamayı düşündüğümü unutuyor, onu da yiyordum az kaldı. O çocuk bir türlü aklımdan çıkmamış, yerimden fırlayışını, ağlayıp lanet edişini unutamamıştım. Adam başına tükürünce pencereme doğru dönmüş, sanki benim de gülüp gülmeyeceğimi görmek istemişti. Gidersem onu yine orada bulur muydum acaba? Vogtmant Caddesi'ne çabuk varmak için kendimi zorluyordum. Dramımı yırttığım yere geldim. Birkaç kağıt parçası yerde duruyordu hala. Demin şaşkına çevirdiğim polisin uzağından geçtim. Oğlanın oturmuş olduğu kaldırım kenarına vardım nihayet. Yoktu çocuk. Sokak hemen hemen boştu. Karanlık basmıştı. Çocuğu göremiyordum. Evine gitmişti herhalde. Pastayı dikkatle kapının kenarına koydum. Kapıyı hızlıca çalıp hemen uzaklaştım. Görür dedim kendi kendime. Dışarı çıkarsa hemen görür. Çocuk pastayı bulacak diye duyduğum aptalca sevinçten gözlerim yaşardı. Tekrar demiryolu rıhtımına gittim. Artık açlığım geçmişti. Fakat yediğim şekerli şeyler midemi bulandırıyordu. En çılgınca düşünceler kafamda yeniden tepinmeye başlamışlardı. Gizlice bu gemilerden birinin halatlarını kessem nasıl olurdu? Yangın var diye bağırmaya başlasam ansızın. Rıhtım boyunca yürüyüşüme devam ettim. Bir sandığın üzerine oturdum. Ellerimi kavuşturdum. Kafamın gittikçe daha fazla karıştığını hissediyordum. Hiç kımıldamıyor, kendimi koyvermemek için hiçbir teşebbüste bulunmuyordum. Oturmuş Rus bandıralı gemiye, Kopegoro'ya bakıyordum. Küpeşte de bir adam gördüm. Kırmızı iskele fenerleri adamın başını aydınlatıyordu. Ayağa kalkıp uzaktan onunla konuşmaya başladım. Belli bir maksatla söylemiyor, cevap dahi beklemiyordum. Sordum. ''Hareket bu akşam mı kaptan?'' ''Evet, biraz sonra.'' cevabını verdi adam. İsveççe konuşuyordu. ''Şu halde Finlandiyalı.'' diye düşündüm. ''Haha, bir adama ihtiyacınız var mı?'' Var da dese, yok da dese, o anda hepsi birdi. Vereceği cevap aynıydı benim için. Bekledim, yüzüne baktım. Hayır, dedi. Bize genç bir tayfa lazım. Genç tayfa? Bir silkindim, gizlice gözlüğümü çıkarıp cebime soktum, iskeleden güverteye çıktım. Denizci değilim, dedim. Ama ne iş verirseniz yaparım. Yolculuk ne tarafa? Safra var gemide. Lidse gidiyoruz. Oradan kömür yükleyip Kadix'e gideceğiz. Musallat oldum adama. Benim için hepsi bir. Neresi olursa olsun. Ben işime bakarım. Adam durakladı. Yüzüme baktı. Düşündü. Hiç sefere çıkmadın mı? Diye sordu. Hayır ama dedim ya. Siz bir iş verin bana, yaparım. Her şeye alışkınım ben. Tekrar düşündü. Bu gemiyle gitmeyi kafama iyice koymuştum o anda. Yine karaya defedilebilirim diye ödüm kopuyordu. Ne diyorsunuz kaptan? Diye sordum nihayet. Ne olursa olsun sahiden yaparım. Söz. Bana gösterilenden daha fazlasını yapmazsam şerefsizim. İcap ederse ard arda 3 vardiya beklerim. Bu benim hoşuma gider. Dayanırım da. Son sözlerim üzerine hafifçe gülümseyerek, ''Peki, peki, görelim bakalım.'' dedi kaptan. ''Olmazsa İngiltere'de ayrılırız.'' ''Tabii.'' diye cevap verdim, sevinçli. ''Daha olmazsa İngiltere'de ayrılabileceğimizi tekrarladım.'' Sonra kaptan bana yapacağım işi gösterdi. Limandan ayrıldık. Hararetten, bitkinlikten terlemiş bir halde doğruldum. Şöyle bir karaya baktım. Şehre ve Christiana'ya şimdilik hoşça kal dedim. Son.